Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 56.
20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun çıkartılması Osmanlı Devleti'nin temelleri üzerinde ve genelde eski Osmanlı görevlilerinin çalışacağı yeni bir devletin oluşturulacağını gösteriyordu. Dipnot, Metin İçin Goloğlu, Cilt 4, sayfa 400-402. Adeta bir devrim anayasası gibiydi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak ve halk kendi kendisini yönetecekti. İlk kez olarak ülkeye resmen Türkiye Devleti adı veriliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince yönetileceği bildiriliyordu. Meclis yasama ve yürütme yetkilerinin tamamına sahipti. Osmanlı Anayasası'nda padişahın iradesini gerektiren savaş ilan etme, barış yapma, anlaşma imzalama gibi kararlar artık tümüyle meclise bırakılmıştı. Merkezi hükümet otoritesini ülkenin dört bir köşesine yayabilmek için valiler ve genel müfettişler atayacaktı. Mustafa Kemal'in ısrarıyla padişahın adı hiç geçmiyordu. Mecliste yapılan tartışmalarda Mustafa Kemal saltanat ve hilafetin ilki olarak kabul edildiğini ama bu kurumların ayrıcalıklarını tanımlamamanın daha iyi olacağını öne sürdü. Kazım Karabekir'e metnin içinde cumhuriyetin ima edilmediği konusunda güvence verdi. Dipnot ATTB sayfa 406. İlk hedefi ülkeyi yönetebilmek için gerekli yasal yetkiyi almaktı. Anayasa bir yenilik daha getiriyordu. Meclis tarafından teker teker seçilecek olan bakanlar kurulu, kendi içinden bir başkan ya da başka bir deyişle bir başbakan seçecekti. Ama meclis başkanı olarak Mustafa Kemal konumu gereği aynı zamanda hükümetin başı olacaktı. Bundan sonra Mustafa Kemal en sadık destekçisi olan Fevzi Paşa'nın çakmak başbakan seçilmesini sağladı. Bu kendisi önderliği elinde tutarken gündelik işleri sadık yardımcılarına dağıtabilme yeteneğinin başka bir örneğiydi. Gerçi Ankara'daki rejimin halkçı karakterini vurgulamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu ama romantikler katı hiyerarşik yapısını göz ardı edemiyorlardı. Bu romantiklerden biri Osmanlı devlet memurları yetiştirmiş iyi bir aileden gelen 19 yaşındaki şair Nazım Hikmet'tir. Nazım 3 Ocak 1920'de Ankara'ya giden yolcular için ilk durak olan Karadeniz kıyısındaki İnebolu Limanı'na yanında 3 genç yazar arkadaşıyla birlikte gelir. Mustafa Kemal'in meclise açıkladığı gibi Karadeniz kıyısındaki milliyetçi yetkililer öylesine dikkatliydi ki uçan kuştan dahi haber vermektedirler. Dipnot ASD Cilt 1 sayfa 127. İnebolu kaymakamı, boyunlarında kırmızı eşarpları bulunan ve komünizm yanlısı olduklarını gizlemeyen genç yazarlara giriş izni verilip verilmeyeceğini Ankara'ya sorar ve izin verilir. Nazım Hikmet Ankara'ya varınca aralarında milliyetçilerin basın müdürü, gazeteci Muhittin Birgen'in de bulunduğu sol kanat ittihatçılarla dost oldu. Meclise götürülüp Mustafa Kemal ile tanıştırıldı. Bazı genç şairler, dedi Mustafa Kemal, modern olsun diye mevzusuz şiirler yazmak yoluna sapıyorlar. Size tavsiye ederim, gayeli şiirler yazınız. Dipnot Goloğlu, Cilt 4, sayfa 53. Nazım Hikmet bu sözleri Mustafa Kemal'in açıklamak istediğinden farklı bir biçimde yorumladı. Türkiye'nin en iyi ve modern şairi yeteneğini Bolşeviklerin hizmetine sundu. Stalin'in upuzun diktatörlük döneminde bile Moskova çizgisinden şaşmadı. Nazım Hikmet Ankara'ya vardığı zaman Çerkez Ethem'in yenilgiye uğraması, resmi olmayan komünistlerin yargılanmasına yol açmıştı. Hayal kırıklığına uğrayan genç şair bir köy okulunda öğretmenliğe başladı. Birkaç ay sonra da Sovyet Rusya'ya gitti. Rusya'daki Türk komünistleri Ankara'dan gelen işaretlere aldırış etmediler. Liderleri Mustafa Supi bir Türk valisinin Paris'te eğitim görmüş olan oğluydu. Fransa'dan dönünce İttihat ve Terakki ile kavga etmiş, Rusya'ya kaçmış, büyük savaş boyunca orada enterne edilmiş, devrimden sonra Bolşeviklere katılmış ve 1920 Eylül'ünde Bakü'de Türkiye Komünist Fırkası'nın kurucu üyeler arasında yerini almıştı. Dipnot ATTB sayfa 367. Mustafa Supi yılmadı ve yanında karısı ve 17 yaşındaşıyla birlikte Ankara'da elçilik kurmak üzere gönderilen Sovyet görevlilere katıldı. 28 Aralık 1920'de Kars'a varan grup, Doğu Cephesi Komutanı Karabekir ve Moskova'ya Türk Büyükelçisi olarak gitmekte olan Ali Fuat Paşa, Cebesoy ile karşılaştı. Mustafa Supi Erzurum'a gittikleri takdirde Türk milliyetçilerinin saldırısına uğramaktan korkuyordu. Ama Karabekir'in Bakü'ye geri dönme önerisini de reddetti. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'miz sayfa 852-853. Ali Fuat Paşa'ya, bilhassa Mustafa Kemal'in prensiplerini anlamaya çalışıyoruz, dedi. Ali Fuat Paşa, Mustafa Supi'nin çok kurnaz bir dalavereci olduğunu ve resmi Türkiye Komünist Fırkası'nın Moskova'nın emri altına sokmaya çalışacağından kuşkulandığına dair Mustafa Kemal'i uyardı. Dipnot Cebesoy Moskova Hatıraları sayfa 50-51. Sovyet elçilik görevlilerini Kars'a bırakan Mustafa Süpi ile arkadaşları Erzurum'a doğru yola çıktı. Vali şehre girmelerine izin vermeyip onları Trabzon'a gönderirken gözetim altında Rusya'ya postalamak amacında olduğunu Mustafa Kemal'e bildirdi. Mustafa Kemal'in tek tepkisi Mustafa Supi'nin yanında kaç kişi bulunduğunu ve hep birlikte yolculuk yapıp yapmadıklarını sormak oldu. Düşmanca gösteriler arasında komünistler zorlu bir yolculuktan sonra 28 Ocak 1921 tarihinde Trabzon'a vardılar. Bu kentteki taraftarları bir karşılama töreni düzenlemişti ve Sovyet Rusya konsolosu da törene katılacaktı. Ama Mustafa Supi ile arkadaşları karşılama komitesi beklerken farklı bir yoldan limana götürüldüler. Açıkta demirleyen, gemilere giriş çıkışı denetleyen kayıkçılar loncasının kahyası olan İttihat ve Terakki kabadayılarından Yahya onları karşıladı. Mustafa Supi ile 12 arkadaşını, anlaşılan diğerleri yolda kaybolmuşlardı, motorlu bir tekneye bindirdi. Onlara eşlik edecek olan ikinci teknede de Yahya'nın silahlı adamları vardı. Mustafa Supi Ankara'ya götürülmek üzere İnebolu'ya doğru yola çıkacaklarını sanıyordu. Rusya'ya doğru gitmekte olduklarını fark edince aralarında öfkeli bir tartışma çıktı. Belki tartışma nedeniyle, belki de önceden tasarlanarak Yahya'nın ikinci teknedeki silahlı adamları Mustafa Supi ile adamlarının üzerine çullanıp denize attılar. Denize atmadan önce vurup vurmadıkları belli değildir. Ertesi sabah 29 Ocak'ta Yahya'nın adamları Trabzon'a döndüler. Komünistleri taşıyan tekne ise ortadan yok oldu. Türk komünistlerinin öldürülmesini çoğu Enver Paşa'nın teşkilatı mahsusatında çalışmış olan sağ kanat iddiatçılar gerçekleştirmişti. Daha sonra Mustafa Kemal Enver'in tekrar Trabzon yoluyla Türkiye'ye dönme isteğini reddetti ve bu adamlar da ortadan silindi. 3 Temmuz 1922'de Yahya Trabzon kışlası önünde vuruldu. Dipnot Goloğlu Cilt 4 sayfa 300. Tıpkı Topal Osman'ın Giresun'da terör estirmesi gibi Yahya'nın da silahlı adamlarıyla adeta bir liman hükümeti kurmuş olmasından bıkan askeri yetkililer tarafından öldürtüldüğü kuşkusuzdur. Yahya susturulunca Mustafa Supi ile arkadaşlarını ortadan kaldırmak için Ankara'dan emir alıp almadığını öğrenmek olanaksız olmuştur. Açıktır ki Mustafa Kemal nasıl Çerkez Ethem ile kardeşlerinin komuta noktasından ayrılmalarını istediyse bu adamların da Türkiye'den uzaklaştırılmalarını istiyordu. Mustafa Kemal'in sicili muhaliflerini kan dökmeden etkisiz hale getirmek için elinden geleni yaptığını gösteriyor. Ama eğer karşısındakiler boyun eğmezse onun ne istediğini tahmin ederek yerine getirmek için her zaman harekete geçmeye hazır olanlar vardı. Yahya'nın komünistleri öldürmesi için fazla bir çaba göstermeye gerek yoktu. Bir göz kırpma yeterliydi ve herhalde bu işaret yerel milliyetçi yetkililerin birinden gelmişti. Belki Mustafa Kemal işe karışıp bu suçun işlenmesini önleyebilirdi ama böyle bir girişimde bulunmadı. 1923 yılında Türk gazetecilerine Rusların ülkede kurmak istedikleri komünist örgütü hükümetin durdurduğunu açıkladı. Yapmak istedikleri teşkilatı men etmekle beraber bazı kimseleri de tevkif ettik. Yani biraz şiddet tedbirler tatbik eyledik. Bunlardan memnun olmadılar. Dipnot Mustafa Kemal Eskişehir-İzmit konuşmaları sayfa 98. Ne var ki Mustafa Supi ile arkadaşlarının öldürülmesi Bolşeviklerle Kemalist milliyetçilerin arasındaki ilişkilerin yönünü etkilemedi. Her iki taraf da gerçekçiydi. Ölen komünistlerin ardından modern Türk edebiyatının en duygulu şiirlerinden biriyle ağıt yakmak Nazım Hikmet'in payına düştü. Ankara hükümetinin basın şefi Muhittin Birgen Nazım Hikmet'in ardından Bolşevik Rusya'ya gidecekti. Kazım Karabekir'e yazdığı mektupta milliyetçilerin başkenti Ankara'yı sinir ve ahlak çürütmeye mahsus bir cehennem olarak tanımladı ve şöyle devam etti. Ancak şuna iman etmiştim ki Anadolu mücadelesinin başarıyla sonuçlanabilmesi, askeri harekatın aynı zamanda kesinlikle bir sosyal hareketle birlikte yönetilmesine bağlıdır. Ankara'ya bazı arkadaşlarla beraber bu düşünceyi savunmak üzere geldik. Bir yıl uğraştık, sonunda eski İstanbul hükümetinin yalnız ad değiştirerek tekrar Ankara'da kurulduğunu gördükten sonra görevimizin bir zaman için sona erdiğine karar verdik. Ancak kelimeden ibaret olan halk ve millet hükümetine rağmen Anadolu halkı mücadeleyi tutmamış ve tersine ona karşı ayaklanmakla direnmiştir. Dipnot Goloğlu Cilt 4 sayfa 54-56. Kız Nazım Hikmet'in birinci karısı olan Muhittin Birgen daha sonra Türkiye'ye döndü. Tarım kooperatiflerinin kurulmasını destekledi ve tek parti iktidarı sırasında parlamento üyesi oldu. Muhittin'in şikayetinde hayli gerçek payı vardı. Ama Anadolu insanları komünist çağrıya olumlu tepki göstermezdi. Katı kurallı liderlerin ardından gitmeye alışıktı ve Mustafa Kemal de bunu sağlıyordu. Daha önceleri sultanların ve onların yöneticilerine nasıl boyun eğmişlerse, şimdi de ara sıra yoldan çıkmalarına karşın genelde onun emri altına girmişlerdi. Mustafa Kemal'in bu yolu tercih edeceğine inanmadığı halde Muhittin yine de Ankara hükümetinin batıyla uzlaşacağından çekiniyordu. Aslında Mustafa Kemal tam da bunu aklından geçiriyordu ama anlaşmayı kendi koşullarıyla yapacaktı. Romantik aydınların tiksindiği siyasi entrikalar arasından yolunu kolayca bulabiliyordu. Eğer bu aydınlar onun davranışlarında kendi idealleri için bir yer bulamıyorlarsa, Mustafa Kemal'in sözleriyle alevlenen, orduya katılan genç subaylar, ülkeye düzen getirmek isteyen genç öğretmenler ve devlet memurları gibi başka idealistler de vardı. Büyükşehir aydınlarından farklı olarak yaşlıların entrikalarından çekinecek kadar bilgili değildiler. Ama yine de milliyetçi politikaların kargaşası arasında onları gözden kaçırmak çok kolaydı. Ankara'daki en usta politikacı Mustafa Kemal idi. Bazı yerel politik sorunları çözümlemek için çıktığı birkaç kısa tren yolculuğu dışında sürekli kentte kalıyor, meclisi kendi istediği biçime getirmek için çabalıyor, vekillerle görüşüyor, ordularının başındaki komutanlara ve yerel yöneticilere telgraflar yağdırıyordu. Güç kaynağı henüz zayıf olduğundan işlerini çok dikkatli bir biçimde karşısındakileri ikna ve idare ederek yürütmesi gerekiyordu. Genellikle gizli oturumlarda toplanan meclis dışında halka hitaben konuşmaktan kaçınıyordu. En iyi çalışma biçiminin özel toplantılar olduğunu fark etmişti ve bu toplantılar çoğunlukla gecenin geç saatlerine kadar rakı kadehleri eşliğinde sürdürülüyordu. Fikri onun yanına gitmeye karar verdiği zaman ev yaşamı bir düzene girmişti. 11 Kasım 1920'de hiç beklenmedik bir biçimde Karadeniz kıyısındaki Ereğli Limanı'na gelen Fikriye, erkek kardeşi milliyetçilere katılmak için evden ayrıldığı ve kız kardeşi de öldüğü için artık İstanbul'da kalmak istemediğini söyledi. Dipnot, belli, Fikriye, sayfa 69 ve devamı. Kaymakam Mustafa Kemal'den talimat istedi. Yaveri Salih Bozok, Fikriye'nin daha önce Selanik'ten Ereğli'ye gelmiş olan Mithat adlı bir arkadaşla birlikte Ankara'ya gönderilmesini bildirdi. Mustafa Kemal'in hem ev hem büro olarak kullandığı, halk arasında konak diye bilinen istasyon şefinin evinde Fikriye onun kahyası, özel sekreteri ve arkadaşı olarak yaşamaya başladı. 23 yaşında ince yapılı, Avrupalı hanımefendiler gibi giyinen güzel bir kız olan Fikriye, kendini tümüyle Mustafa Kemal'e adadı. Piyano çalıyordu ve uygarlıktan uzak bir sınır kasabası görüntüsündeki yere sevimli bir yuva havası getirmişti. Sağlığı oldukça kötüydü, verem geçirmişti ve tıpkı Mustafa Kemal gibi o da sıtmaya yakalandı. Buna karşın sürekli at biniyordu. Yakınlıklarının bir simgesi olarak Mustafa Kemal'in kehribar tesbihinden yapılmış bir kolye takıyordu. Ondan hiçbir istekte bulunmuyor ve yaveri Salih, yazar Ruşen Eşref gibi dostlarının hanımlarıyla ve 1918 Kasım'ında İstanbul'daki evinde kaldığı Levanten dostu Madame Fansa ile çok iyi geçiniyordu. Akıllı, sağduyulu, ideal bir arkadaş gibiydi. Ama Mustafa Kemal annesi Zübeyde Hanım'ın Fikriye'yi eş olarak uygun bulmadığını ve kız kardeşi Makbule'nin de onunla geçinemediğini biliyordu. Ne annesi ne de kız kardeşi onu başka bir kadına bırakmaya hazırdı. Mustafa Kemal saygılı bir oğuldu. Üstelik gereksinimleri karşılandığı sürece birine bağlanmadan yaşamaktan mutluydu. Evlilik konusu şimdilik bekleyebilirdi.
Ayrım sonu.